Hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar Mukavemet TV'nin bu akşamki canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ülkemiz zor bir zamandan geçiyor. Hepimiz için çok üzücü geçirdiği yani başımızdan geçen bu deprem olayı tabii ki hepimizi çok çok üzdü ve çok kayıplarımız oldu. Hepsini rahmet diliyoruz. Onun dışında kalan yaralı ve işte yaşamış insan devam eden hayatlarını ailelere de sabırlar diliyoruz. Kolay bir iş değil, çok çok zor bir durum. Bu haftaki konuğum da zaten o bölgeden, Mersin'den aynı zamanda Antakyalı Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslar, aynı zamanda bizim uzun yıllardan beri beraberce nükleer santrallere karşı mücadelemizde hep beraber olduğumuz bir arkadaşımız, bir eylemci, bir aktivist, bir militan. Senelerce beraber mücadele ettik. Şimdi tabii yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu deprem, söylediğimiz bu deprem konusu çok ciddi boyutlara ulaştı. O yüzden böyle bir program yapma gereğini duyduk. Bir daha kamuoyuna bu meseleleri anlatmak için ben sözü Sabahat'a bırakıyorum. O bize önce tabii ki bu depremin etkilerini söyledikten sonra nasıl nükleer santral nedir, Akkuyu neresidir, hangi bölgede, çünkü o da kendisi de Mersin'de oturuyor. Bunları bize anlatacak, böyle böyle yavaş yavaş programımıza girelim derim. Evet Sabahat, sende söz.
Evet, Mukavemet televizyonu izleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, biz Doğu Akdeniz bölgesi olarak çok kötü bir süreçten ve çok ağır bir süreçten geçiyoruz. Sadece Doğu Akdeniz bölgesi değil, tabii Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilimizi etkilemiştir. 10 ilimizden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay bölgesi, Malatya bölgesi çok ciddi etkilenmiştir. Ama en büyük kaybı Hatay, Maraş, Adıyaman ve Malatya vermiştir. Ben her şeyden önce bütün ülkeme başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten hepimiz çok ağır bir süreçten geçiyoruz. İçimiz acıyor. En az benim bine yakın akrabam, dostlarım ve arkadaşlarım kayboldu. Yani kaybettim. Ne yazık
Haklısın.
ki işte teşekkür ederim. Ne yazık ki işte bilimin gereklerini yerine getirememenin sonlarını ülke olarak hem maddi hem manevi olarak çok ağır yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra bilim insanları çok ciddi açıklamalar yapmıştır. Bilim insanları dünyada ilk böyle bir felakete tanık olduklarını söylediler. Yani çünkü aynı anda derken yani ilk önce Kahramanmaraş Elbistan'da 7.9 şiddetinde büyüklüğünde meydana gelen deprem 9 saat sonra aynı ilde Elbistan'da meydana geliyor. Ertesi günde yine aynı farklı yerde meydana geliyor. Yani hani dünyanın tanık olduğu yeni bir bilimsel bir olay. Bilim dahi bunun açıklamasını yapamadı. Çünkü ilk defa böyle bir olaya tanık oluyor bilim. Dolayısıyla hepimiz çok endişeliyiz. Bu durumdan dolayı hepimiz çok endişeliyiz. Ve sarsıntılar bölgede halen devam ediyor bildiğiniz gibi. Yani bilim insanları Adana ve Kıbrıs'ta da Adana, Kıbrıs, Malatya, Bingöl tarafında bir çok ciddi bir stresin biriktiğini ifade ettiler. Dolayısıyla biz tabii 2-3 güne bir Mersin için konuşuyoruz. Mersin'de çok ciddi hissediyoruz deprem sallantıları. Adana ve Kıbrıs'ta ciddi bir büyüklükte depremin meydana gelecek olması hepimizi endişelendiriyor. Özellikle işte Mersin halkı artık diken üstünde yaşıyoruz. Çünkü burada hani Adana oluşabilecek bir depremden biz ciddi etkileneceğiz. Kıbrıs'ta meydana gelecek bir depremden Mersin çok ciddi etkilenecek. Şimdi bu bilgiler ışığında yani ülkemiz bir deprem bölgesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu deprem bölgesi olmasına rağmen bizi yönetenler ne yazık ki gereğini yapmamaktadır. Yani ben Akkuyu Nükleer Santrali'nin mücadelesini platform, Mersin Nükleer Karşıtı platform sözcülüğüne 2007 yılında başladım. 2007 yılından deprem olmadan bir seneye kadar Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği her sene ama bununla birlikte tabii bilim insanları da her yıl Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu fay hattının kırılacağına ilişkin sürekli uyarılar yaptı. Ve bu bölgede en az 7 ile 9 büyüklüğünde depremlerin beklendiğini söylemelerine rağmen ne yazık ki yetkililer hiçbir önlem almayarak bugün bölgede binlerce insanın ölümüne neden olundu. Bu affedilecek bir durum değildir. Çok büyük bir suçtur. Bilim insanlarının söylemlerini dikkate almadan bu kadar suç işlemek affedilecek bir durum değildir. Yani hepimiz acılarımız hafifledikten sonra ki hafifleyecek mi bilemiyorum. Bunun mutlaka hesabını soracağız.
Doğru, inşallah. Evet, çok söyledik. Sen de söyle. Biz de 2007'den de evvel süreçlerde de bu konu çok gündeme getiriliyordu bu şey. Evet, nükleer santral tam olarak nerede Sabahat? Hani bilmeyenler için söyleyelim. Bu arada selam yollayan Mehmet Öztürk, Ali Uyar gibi arkadaşlara biz de selam söylüyoruz. Evet, yani Akkuyu diye tabir edilen yer tam olarak nerede? Siz Mersin merkeze ne kadar uzaklıkta? Dolayısıyla Ecemiş fay hattının gidiş yönü nasıl? Bize bir konuda da biraz anlatabilir misin?
Evet. Akkuyu Nükleer Santrali Büyük Eceli mahallesinde Gülnar'a bağlı. Buraya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta. Tabii Akkuyu'nun bölgesinden iki önemli fay hattı geçiyor. Biri Ecemiş fay hattı, diğeri de Akkuyu bölgesine 40 kilometre uzaklıkta Kıbrıs Dalmabatma fay hattının olduğunu bilim insanları bunu teyit ettiler. Şimdi yaklaşık 5-6 sene önce de Akdeniz Üniversitesi'nden bir hoca oradayken yine o bölgeden bir fay hattının geçtiğini ve bu fay hattının bilim insanları tarafından incelenmediğini söylemişti. Ama bu fay hattıyla ilgili bilinmeyen bir fay hattı. Ama bu fay hattıyla ilgili hiçbir bilim insanı açıklama yapmadı. Yani inceleme mi yapmadılar, işte bilini kamuoyuna mı açıklama yapılmadı, o konu muamma hala. Ya ülkemiz bir deprem bölgesidir. Fukushima'yı herkes biliyor. Yani Fukushima nükleer santralinin bulunduğu mevki deprem bölgesine 200 kilometre uzaklıkta olmayan çok büyük bir nükleer santral kazası meydana geldi. Dolayısıyla şimdi Akkuyu'ya 40 kilometre uzaklıkta Kıbrıs Damabatma fay hattının oluşu, 10 kilometre uzaklığında da Ecemiş fay hattının oluşu elbette çok riskli bir bölge ve deprem bölgesi olarak ilan ediyoruz biz bu bölgeyi.
Evet, çok doğru. Bu Fukushima ile ilgili değinmen de çok önemliydi. Şimdi burada Rusya ile tabii yapılan anlaşma, bu Rusya ile yapılan anlaşma işte belli bir seneleri kapsıyor bildiğimiz kadarıyla. Ondan sonra da işte satış garantisi gibi şeyler var. Nasıl bir teknoloji? Ruslar kendilerinin ben izlediğim kadarıyla internette teknoloji, dünyadaki en ileri teknoloji onlarda olduğunu iddia ediyorlar. Tabii yani ben kendi adıma buna inanmıyorum ama hani bu kadar iddiacılar nasıl bir teknoloji ile bu inşaatı sürdürüyorlar ya da sürdürecekler? Senin bu konudaki hani sen de aynı zamanda mühendissin benim gibi, ben de mühendisim. Biraz böyle teknik de konuşalım arada. Nasıl oluyor da bu kadar bu teknolojiye güveniyorlar? Yani ki işte Çernobil'i biliyoruz, yani onlar da Rusların teknolojisi, eski teknolojiydi bilmem falan gibi bahaneler var ama sonuçta onların teknolojisi. Evet, sen ne diyorsun bu konuda?
Yani Rusların burada uyguluyor olan teknoloji daha henüz dünyada test edilmiş bir teknoloji değildir. Sivar 1200 tabir edilen AES 2006 model bir teknoloji. Yani hani dünya literatüründe üçüncü nesil bir teknoloji, yeni bir teknolojidir kesinlikle. Bu teknoloji Avrupa Birliği'nin hiçbir bilimsel kurumundan bilinmiş değildir. Yani biz şunu biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin ülkeleri, özellikle işte Fransa, Almanya gibi ülkeler, İngiltere gibi ülkeler nükleer teknoloji konusunda dünyada isim yapmış markaları üretmiş. Dolayısıyla Rusya hani Avrupa Birliği'nin nükleer teknolojisiyle ne yazık ki kendini yenileyemediği için çok gerisinde kaldı. Güvenlik anlamında da geri. Çünkü işte diğer ülkelerde inşa ettiği, örneğin İran'da inşa etmiş olduğu nükleer santral deneme aşamasında sistemlerinin iflas ettiğini biliyoruz. Hindistan'da kurmuş olduğu bir nükleer santrali daha çalıştırmadan çok çeşitli arızalara neden oldu biliyoruz. Ayrıca Rusya nükleer santral malzemesi konusunda da dünyada inşa ettiği nükleer santrallerde çok kaliteli malzeme kullanmadığı da sabıkalıdır. Birçok mahkemede ceza aldıklarına dair bilim insanlarının ciddi görüşleri var bu konuda. Şimdi tabii dünyada test edilmemiş bir teknolojinin işletme aşamasında hangi sorunlarla karşılaşacağı henüz bilinmemekte. Evet, CET raporunda model olarak nükleer santral mevcut. Şu anda o nükleer santral işletmeye alındı ama Ruslar bizi bu konuda çok yanılttılar. Model olarak gösterdikleri o nükleer santral ile bizim Akra'da kurmak istedikleri nükleer santral teknolojisi arasında çok ciddi farklılıkların olduğu mevcut. Yani biz bunu ben daha doğrusu teknik olarak incelediğimde gördüm. Dolayısıyla yani şu anda Akkuyu'da nükleer ileride işletmeye alınacağı zaman çok ciddi bir deneyim eksikliği, işletme esnasında çıkabilecek sorunların çözümüne ilişkin deneyim yetersizlikleri oluşacaktır. Ayrıca şimdi Akkuyu'da
Şey söyleyecektim. Bildiğimiz kadarıyla işte de bu Eylül ayında ya da Ekim ayında birinci üniteyi devreye almak istiyorlar diye bir şey var. Bir planları var. Bu doğru mu? Gerçekçi mi sence ya da nasıl bir şey var? Takip ediliyor yani.
Bence gerçekçi değil. Bence bölgede çok ciddi sorunlar mevcuttur. Oradaki inşaat çok sağlıklı bir şekilde yürümüyor. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Zeminin yapısı nükleer santrallere uygun olmadığı için biliyorsunuz birkaç çatlakların meydana geldiğini biliyoruz. Zemin çatlaklıklarını nasıl giderdiler? Yani ona rağmen zemin çatlaklıklarına rağmen halen inşaatın devam ettiğini biliyoruz. O zemin çatlaklıklarla ilgili kamuoyuna inandırıcı bilgi sunamadılar. Hepimiz buna tanığız. Yani görmek istediğimizde, incelemek istediğimizde de izin vermediler. Dolayısıyla hani inşaat aşamasında ciddi sorunların devam ettiğine dair bölgeden bize haberlerin geldiğini biliyoruz. Hani bu sene Eylül ayında işletmeye alacak olsalar alel acele bir şekilde sadece hani seçim yatırımı olarak işletmeye alırlar, sonra kapatırlar diye düşünüyorum. Çünkü işletmeye hazır bir aşamaya geldi.
Evet, bu enteresan söyleyeyim. Biraz gövde gösterisi her zamanki gibi. Hükümet, iktidar evet. Her zamanki gibi böyle bir göz boyamaya olacak diyorsun. Çünkü henüz anlaşıldığı kadarıyla atık havuzu ya da atıklarla ilgili konu halledilmemiş gibi gözüküyor değil mi? Yani gerçi Rusya diyor biz atıkları geri alacağız falan, bunlar anlaşmada ama orada herhangi bir ara depolama bir yeri olması lazım yani atıklarla ilgili bir inşaat ya da bir mağara ya da bir işte büyük bir yer altında bir yer açılması lazım. Bu konularda hiçbir şey söylüyorlar mı ya da duyuyor musunuz ya da nasıl olacak bu atıklar, ara kademelerdeki atıklar?
Şimdi yani bu atıklardan önce biliyorsunuz nükleer atıklar önce havuzlarda soğutulmak zorunda. Havuzlarda soğutulduktan sonra yani bu süre en az bir 10-15 yılı alacaktır. Çünkü biliyorsunuz küresel ısınma değişikliği artık denizleri de ısıttı. Bu atıkların soğutulması uzun bir süreye ihtiyacımız olacağı için şimdi atıklar soğutulduktan sonra depolara alınacak. Yani ben bir mühendis kimliğimle şunu söylüyorum. Akkuyu bölgesinden nükleer atıkların o bölgeden taşınması çok zor olduğu için o bölgeden taşınmayacak ve orada nükleer atık deposu kurulacak. Nükleer atıklar o bölgede depolanacak.
Yani Rusya'ya götürülecek bir şaya var da.
Hayır yani Rusya'ya götürülmesi zaten çok zor. Yani zaten soğutulması, nükleer atıkların soğutulması çok uzun yıllar alacak. Dolayısıyla Yani nükleer atıkların taşınması çok ciddi bir sorun. Uluslararası anlaşmalara göre nükleer atıkların taşınması için İtalya, Yunanistan, yani Akdeniz'e üye olan ülkelerin izin vermesi lazım. Yani biz daha o izinleri almadan, ülke olarak o izinler alınmadan yani taşınması mümkün değil. Yani bir Yunanistan ona izin veriyor. Çünkü Yunanistan bir turizm bölgesidir. İtalya bir turizm bölgesidir. Yani izin vereceklerini sanmıyorum. Zaten nükleer, yani Akkuyu'da nükleer santralinin en kurulum nedenlerinin en önemli argümanı nükleer atık deposu haline gelir. Yani burayı bir nükleer atık deposu haline getirecekler. Yani Akkuyu'dan çıkan nükleer atıklar soğutulduktan sonra depo edilecektir. Hatta biz Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı mücadele ederken Rusya'dan gelen ekoloji hareketin önderleriyle görüşmeler yapmıştık. Hatta şey demişlerdi bize, yani siz bırakın buradan taşımayı, şu anda Sibirya'da, Sibirya dağlarında mevcut bulunan nükleer atık depoları tamamen dolmuş, onların bile Akkuyu'ya taşınacağına ilişkin çok önemli bilgiler aktarmışlardı.
Ya biraz abartmışlar gibi geliyor ama bilmiyorum, neyse, o kadar hani oradan da
Yani
gelmesi.
hani nükleer atıkların biliyorsunuz milyonlarca yıl işte radyasyon yaydıklarını hepimiz biliyor. İmha edilmesi mümkün değildir. Yani şu anda nükleer atıkların imhası ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen çözüm bulunamamıştır. Yani dolayısıyla nükleer atıklar yıllarca, milyonlarca yıl yayıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi nükleer teknolojiyi kullanan ülkeler de nükleer atıklarını nereye gönderiyor? Yani Güney Afrika ülkelerine gönderiyor büyük bir kısmı. Daha sonra Güney Afrika ülkeleri nükleer atıkların zararlarını görünce artık limanlarda bu gemilerin gelmelerine izin vermez oldular. Nöbet tutmaya başladılar ki bu gemiler oraya gitmiyor. Mecburen işte Almanya olsun, Fransa olsun nükleer atıkların bir kısmını Rusya'ya veriyor, bir kısmını kendi ülkesine, kendi ülkesindeki nükleer atık depolarında depoluyor. Yani bu çok ciddi bir risk tabii, yani nükleer atık
Esas
konusu.
Esas konu bu zaten. Bu konu yani tabii bu bildiğin gibi bu yönetmeliklere, yani yani şehirlerdeki deprem yönetmeliklerine dikkat etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani böyle bu konulara kafa yoracak bir iktidar değil bu. Bu böyle sadece şeyin böyle oy farisi içinde, ay biz işte nükleer santral yapıyoruz ne güzel diye böyle bir kafa içindeler. Dolayısıyla tabii ki çok kötü ve tehlikeli bir durum bu esasında hepimiz için. Şimdi tabii biraz da şeyi yapalım, yani bu karşı tarafı konuşalım. Yani Rus şirketi hemen bir açıklama yaptı. İşte buraya depremin etkisi 3 şiddetinde oldu. Bize hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla hani fazla bir şey olmaz. Bizim Santal 9 şiddetine de dahil. Buna nükleer karşıtı platform güzel bir açıklama yaptı. Hani matematiksel olarak onlar diyor ki 10 bin yılda bir kere olur böyle 9 şiddetinde. Biz ona bile hazırız. Matematiksel olarak bunun doğru olmadığını söyledi nükleer karşıtı platform Mersin'den. Yani sen bu konuda ne dersin? Yani o hemen onlar savunmaya geçtiler. Rus şirketi müdürü açıklamalar yaptı. Tabii onunla beraber bir de enteresan sabah ben inceledim bütün interneti. Bütün o yandaş basın ve yandaş medya, yandaş politikacılar hepsi Bir anda böyle savunmaya geçtiler. Ha işte bizim santral 9'a dayanacaktır falan gibi. Yani böyle bir savunmaya geçmelerinden ben şüphelendim. Yani niye bu kadar yani aniden savunmaya geçiyorlar ve açıklamalar yapıyorlar? Sen ne diyorsun? Biz ne diyoruz bu konuda?
Şimdi Akkuyu Nükleer Santrali'nin soğutma suyunun büyük bir kısmı pompalar dahil olmak üzere suyun denizden çekilmesini sağlayacak borular olmak üzere yani soğutma sisteminin büyük bir kısmı dolgu alanında yapılacaktır. Hatta ben size bir fotoğraf göndermiştim. O fotoğrafı eğer gösterme şansımız olursa belki seyircilerimiz biraz fotoğrafı çok daha net olarak görecektir. Yani ben aslında teknik olarak bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi Akkuyu Nükleer Santrali'nin büyük bir kısmı dolgu alanında yapılacağına dair ÇED raporunda fotoğraflar mevcut. Şimdi bilim insanları özellikle Ahmet Ercan, Profesör Doktor Ahmet Ercan hocamızın şöyle bir bilimsel kanıtı var. Dolgu alanlarının deprem karşısında normal deprem büyüklüğünün 4 katı kadar sarsıldığına ilişkin bilimsel verilerle zaman makaleleri yayınlandı. Şimdi dolayısıyla Akkuyu Nükleer Santrali'nin soğutma suyunun tümü dolgu alanında yapılacağı için diyelim ki Kıbrıs Dalmabatma fay hattında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki bir depremi belki 6 büyüklüğünde hissedeceksin. 6 kere 4, 24 büyüklüğündeki bir büyüklüğündeki bir deprem sarsıntısıyla karşı karşıya kalacak dolgu alanları. Şimdi evet 9 şiddetindeki depreme dayanıklıdır diyorlar ama gelsinler bize teknik olarak şunu diyebiliyorlar mı? Biz nükleer santralin yarısını soğutma sistemleri dahil olmak üzere dolgu alanında yapıyoruz. Bu dolgu alanları hangi bilimsel veriye dayanaraktan işte 24 büyüklüğüne veya daha büyük bir depreme dayanıklıdır diyebiliyorlar mı? Bilimsel olarak bunu hiçbir bilim bunu açıklayamaz. Ama biz bunu biliyoruz ki kendileri de onu bildikleri için alelacele böyle bir açıklama yaptılar. Ama ne yazık ki herkes o fotoğrafı mutlaka görmeli. Hatta ben bugünkü programı kamuoyuna açıklarken teknik olarak çok önemli incelemeler, çok önemli açıklamalar bulunacağım dair yazılar yazdım. Önemli açıklamam da budur. Yani dünyanın hiçbir yerinde dolgu alınmaz. Ben bunu bu bilgileri platform sözcülüğü yaparken de kamuoyuna açıkladım. Hatta ÇED raporu iptal davamızda da çok geniş yer verdik. Bu çok ciddi risktir. Zaten nükleer santral kazaları örneğin 1979'da Three Mile'da meydana gelen Amerika'da meydana gelen nükleer santral kazasının en önemli nedeni soğuma sisteminin arızalanmasından kaynaklı oluşmuştur. Çernobil kazası yine soğutma sisteminin arızalanmasından meydana gelmiştir. Yine Fukushima nükleer santral kazası yine soğutma sisteminin arızalanmasından meydana gelmiştir. Yani daha doğrusu deprem sonra soğutma suyunun boruları kırıldığı için nükleer santral soğutma yapamadığı için Fukushima nükleer santral felaketiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi Ben de diyorum ki Akkuyu Fukushima felaketine adaydır. Neden? Çünkü soğuma suyu olmak üzere nükleer santralin yarısını dolgu alanına yapılacak. Bunun yanında çok ciddi fay hatları geçiyor Akkuyu bölgesinden. Kıbrıs Dağılma Bank, Ecemiş fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, işte buraya 180 kilometre uzaklıkta. Ölüdeniz fay hattı, işte Güney Ege Dağılma Batma fay hattı buralara 2 kilometre uzaklıkta. Yani Fukushima nükleer santral kazasının Fukushima nükleer santrali deprem bölgesine 200 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu deprem fay hatları da bu dolgu alanlarını çok ciddi etkileyecektir. Özellikle şimdi işte son Kahramanmaraş
tsunami tsunami şeyi olabilir mi? Tsunami çünkü önce bir tsunami uyarısı verildi depremde de Hatay'da. Sonra durduruldu ama su bastı biliyorsun İskenderun limanını. Demek ki yani böyle bir su kabarması olayı da olabilecek gibi değil mi? Yani eğer ki böyle bir alanda yapılmışsa öyle bir tehlike de var artı yani.
Elbette. Elbette tabii. Yani işte tsunamiye karşı biz önlem aldık diyorlar ama nasıl önlem alacaklar? Siz dolgu alanında yapıyorsunuz. Yani denize sıfırıyorsunuz zaten Akkuyu nükleer santralini. Dolayısıyla tabii İskenderun'da deprem sonrasında deniz yarım metre yükseldi ve İskenderun'un caddeleri su bastı. Dolayısıyla tsunami riski de çok yüksek. Zaten ÇED raporu tsunamiye ilişkin önleyici hiçbir bilgi yok. İşte daha kararlarımız ve kamuoyunu bilgilerimiz sonucunda işte tsunami ile işte şunlar yapılacaktır diye bir ön bilgi verdiler sadece. Ama şimdi yani o bunlar yetersizdir. Teknik olarak çok yetersiz.
Evet. Oldu. Yani şimdi fotoğrafı teknik bir nedenden dolayı gösteremedik. Onun için özür dileriz. Ama biraz da tabii bu bizim esas konumuz biliyorsun çevre, ekoloji, yeşil. Dolayısıyla biraz da bu Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün bu ekolojisiyle ilgili söyledikleri, senin söylediklerin neler? Yani çok ekolojisi de çok narin olan bir bölge. Ben de tabii senelerce geldim gittim oraya. 10 sene boyunca gelip gitmiştim biliyorum. Harika bir köşeydi, harika bir koydu. Maalesef senin resimlerinden gördüğüm kadarıyla koy mahvedilmiş vaziyette. Ekolojisi darmadağın edilmiş bir yer. Türkiye'nin en bakir alanlarından biriydi değil mi? Yani biraz da böyle ekolojiden bahsedelim. Biraz içi yani insanların tabii zor durumdayız ama içimiz açılsın biraz diye diyorum yani. Ha, şimdi
yani
resim geldi.
Evet,
bu arada resim geldi.
Evet, bakın yani resimde de görüldüğü gibi soğutma suyu pompalar tamamen dolgu alanında. Hatta nükleer santralin hemen hemen şöyle baktığımızda yarısı dolgu alanında yapılacak. Onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolgu alanında depreme dayanıksız ve çok riskli ifade ettim. Şimdi ekolojiye gelince nükleer santrallerin zaten ekoloji ile ilgili hiçbir katkı sağlamadıklarını biliyoruz. Ekolojiyi bozduklarını biliyoruz. Örneğin ben Akkuyu'dan söz etmek istiyorum. Soğutma suyu günde 25 milyar litre su kullanılacaktır. Bu 25 milyar litre suyun denizden çekileceğini biliyoruz.
Bu arada bir
25
soru var
milyar
biliyorsunuz.
Evet. İşletmesi yani şu anda %100 Ruslarda.
Evet.
Yani
Evet,
daha
devam
henüz
edelim.
işletmeye alın. Evet, henüz daha işletmeye alınmadığı için Ruslar hisselerini henüz daha satmadılar. %100 Ruslarda. Ama tabii Ruslar taşeron Türk firmalarına iş yaptırdıkları için yani sanki Türk firmaları hissedermiş gibi gözüküyor. Evet, yani ekolojinin en önemli etmenlerden biri de soğutma suyudur. Soğutma suyu işte günde 25 milyar litre su kullanılacağı için, denizden çekileceği için bu 25 milyar litre suyun 1 milyon litresi buharlaşacak her gün. Bu dolayısıyla buharlaşma, 1 milyon litre suyun buharlaşması bölgede çok ciddi bir küresel ısınmaya neden olacaktır. Bu küresel ısınmanın sonucunda bölgede ısınmanın yanında tarım deseninin değişmesine, çoraklaşmasına, tarım topraklarının çoraklaşmasına neden olacaktır. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Bu 25 milyar litre su denizin ısınmasına da neden olacaktır. Yani zaten kendileri ifade etmişler. Deniz suyu 2 ile 6 derece ısınacaktır demişler ÇED raporunda. Günde en az 2,5 ton klor kullanılacak bu suyun yumuşatılması için. Bunun yanında birçok kimyasal madde de kullanılacak soğutma sisteminde. Yani bu soğutma sisteminin tekrar sürekli çalışıyor olmasından dolayı denizin dibindeki ve denizin içerisindeki yapı bozulacak. Yani oksijen azalması meydana gelecektir. Özellikle bu klor birikimi denizde çok ciddi bir ekolojik bozulmaya neden olacaktır. Tabii bildiğiniz gibi Akdeniz'de özellikle Silifke, Erdemli'de çok ciddi bir balıkçılık yapılıyor. Bu balıkçılığın zamanla bitmesine de neden olacak. Çünkü günde 25 milyar litre suyu çekerken bu soğutma suyunun ucundaki ızgaralar 0,2 ile 0,12 milim arasındaki balık larvaların da geçmesine izin verecek. Dolayısıyla yani 25 milyar litre suda günde 2,5 milyon larvanın haşlanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla günde 2,5 milyon larva haşlanırsa ne olacak? Milyon larva haşlanırsa ne olacak? Yani buralarda, bu coğrafyada
Balık
yani
popülasyonu azalacak.
bir
Balık
iki sene içerisinde balıkçılığın tamamen, tabii balıkçılık tamamen bitecek. Deniz çayırları çok olumsuz etkilenecek. Yani deniz çayırları zaten denizin ana ekolojisini oluşturduğunu biliyoruz. Oksijen deposunun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla denizin ekosistemi tamamen bozulacak. Bölgede küresel ısınma, atmosferik ısınma çok ciddi artacak.
Evet,
Deniz suyu
sevgili
ısınacak.
programımızın sonuna geldik gibi son dakikalardayız. Vakit çabuk geçiyor, yetmiyor her konuya girmek ama çok güzel izah ettin hem santralın durumunu hem teknolojinin karşılaştırılmasını. Bu arada olumlu bir şey var, değil mi? Sinop'la ilgili Sinop ÇED raporunu iptaline karar veren idare mahkemesinin kararı Danıştay'dan dönmüş. Bunu seyircilerimiz de bilsin. Çok iyi bir şey değil mi bu? Yani Danıştay
Evet,
hiç
tabii.
olmasa. Bir de tabii muhalefet açısından bakalım. Yani muhalif bazı partiler demişler ki yani biz nükleer santrale karşı değiliz. işte iktidara gelirsek bakacağız falan, hani anlaşmaya ya da raporlara ona göre falan, böyle muhalefetle bazıları da ikirikçil. Halbuki bizler tamamıyla santralın durdurulmasını ve bu projeden vazgeçirilmesini istiyoruz, değil mi? Son olarak, çünkü politik olarak Rusya'nın da ne olacağı belli değil. Rusya gittikçe bir dar karanlığa doğru gidiyor. Dolayısıyla bu bizim taleplerimiz, senin de talebin, değil mi, bu doğrultuda? Yani ne yapalım? Son bize özetlersen yani santralla ilgili taleplerimizi, programımızda sonra da sorulandıralım.
Yani biz kesinlikle nükleer santrallere karşıyız. Hani nükleer santral karşıtlığımızı kamuoyuna defalarca ifade ettik. Ülkemizin nükleer santrallere ihtiyacı yoktur. Bu tamamen siyasi bir karardır. Alternatiflerimiz mevcuttur. Yani bugün üretilen enerjiyi etkin ve verimli kullandığımız takdirde nükleer santrallerin hiçbir ihtiyaç olmadığı görülecektir. Düşünebiliyor musunuz? Yani ülkemizde akşam 7.30'da gün aydınlığında sokak lambaları yanıyor. Sabah 8'de veya 7.30'da aydınlık sabahın aydınlık güneşine kadar sokak lambaları yanıyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde enerjiyi bu kadar kötü kullanıldığı, bu kadar hoyratça kullanıldığı görülmemiştir. Yani biz enerjiyi etkin ve verimli kullandığımız takdirde ülkemizde nükleer santrallere ihtiyaç olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla buradan da çağrıda bulunalım diğer muhalefet partilerine. Ülkemizde kurulmak istenen başta Akbük nükleer santrali olmak üzere Sinop ve İğneada'da planlanan nükleer santrallerin kesinlikle yapılmamasını talep ediyoruz. Çünkü nükleer santrallerin ne kadar riskli teknolojiler olduğunu, tehlikeli teknolojiler olduğunu biliyoruz. Ayrıca işte çalıştıkları sürece radyasyon yaydıklarını biliyoruz. Bunun engellenmesi mümkün değildir. Ayrıca bir kaza sonrasında oluşabilecek hem ekonomik hem sosyal maliyetleri anlatmamıza gerek var mı bilmiyorum. Her şey ortada. Fukushima nükleer santralinin kazasının sonucunda meydana gelen ekonomik kayıp 250 milyar dolardır. Yani bu 250 milyar dolar hep halkın sırtına yüklenmiştir. Çünkü orayı çalıştıran TEPCO şirketi iflas etmiştir. Dolayısıyla yani bu riski almaya değer mi? Değmez. Başka alternatifleri değerlendirelim deriz. Yani başka alternatifler nedir? Yaşamı daha tasarruflu kullanmaktır. İnsanlar artık aşırı tüketmeyecektir. Yani bakın başımızda insanların doğaya bu kadar çok kötü muamele etmesinden kaynaklı doğa bunu bizlerden çok ağır bir şekilde karşılığını almaktadır. Yani dolayısıyla biz doğayla barışık yaşamak zorundayız. Nükleer santraller doğayla barışık teknolojiler değildir. Hiçbir sigorta şirketi nükleer santralleri sigortalamıyor. Yani bu kadar ciddi, tehlikeli teknolojilerdir. O nedenle muhalefet partilerinin de göreve geldikleri takdirde nükleer santral projelerinden vazgeçmelerini talep ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sabahat. Programımıza katıldığın için, hem verdiğin bilgiler, hem yorumlar, hem anlatımlar için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi zaman yetmiyor. Bir başka programda belki daha geniş teknolojik kısmını anlatırız. Şimdilik sana çok teşekkür ediyoruz. Seyircilere de iyi geceler diliyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Akkuyu nükleer santral teknolojisinin ancak %30'unu anlattım. Umarım bir dahaki sefere bir %30'unu daha anlatırım. İnsanlar, yani ülkemizdeki insanlar bu teknolojinin, özellikle Akkuyu'nun başta bölgemiz olmak üzere dünyaya ne kadar ciddi zarar vereceğini anlamış olurlar, anlatmış oluruz daha doğrusu. Beni konuk ettiğiniz için çok Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Tekrar tüm bölgeye başsağlığı diliyoruz.